Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 4.
Bu durumda 3. dünya devletlerinde kurulan cumhuriyetler de göstermelik olmanın ötesine gidememektelerdir. Cumhuriyet adı altında bu ülkelerde ortaya çıkan yönetimler ya askere dayanan diktatörlükler ya da ekonomik açıdan gücü ele geçiren azınlıkların oluşturduğu aristokrasilerdir. Demokrasiye geçiş bile cumhuriyetlere gerçek halk egemenliğini kazandıramamaktadır. Halk kitlelerinin eğilimi ve bilinçlenmesi tamamlanmadıkça ve toplumsal yapı değişmedikçe bu çelişkili durumda sürüp gidecektir. C. Cumhuriyet düşüncesi. Cumhuriyet yönetimleriyle beraber hatta onlardan daha önce cumhuriyet düşüncesi ve cumhuriyetçilik akımı da yeryüzünde gelişmeler göstermiştir. Öncelikle ilk uygulama örneklerinin çıkmış olduğu eski Yunan'a bakmak gerekir. Düşünürlerin yanı sıra devlet adamları da cumhuriyet savunucusu olmuşlardır. Perikles bunların en başında gelmektedir. Vatandaşların devlet yönetimine katılmalarında, yasaların herkese eşit olarak uygulanmasının gerçekleştirilmesini öngörmüş ve uygulamalarında bu amacına öncelik tanımıştır. Eflatun, adalete, eşitliğe dayanan bir halk yönetimi istemiştir. Ona göre, cumhuriyet ve demokrasinin gerçekleşebilmesi için herkes yönetime katılmalıdır. Site cumhuriyetlerinin tüm gereksinmelerini karşılayabilmek üzere iyi yöneticiler yetiştirmek gerekir. Toplumu oluşturan tüm sınıfları korumalı, onlara dengeli ve eşit davranmalı, ancak ondan sonra halk yönetimi tam anlamıyla gerçekleşebilir. Toplumu tiranların yönetmesine izin verilmemelidir. İyi bir yönetim için yasaların varlığını kabul etmek, yasalarla tüm yaşamı adalete uygun olarak düzenlemek gerekir. Ne var ki, Eflatun en iyi devleti tanımlarken monarşiye de yer vermiştir. Daha çok karma bir rejim oluşturmaya çalışmıştır. Aristo da bu konuda düşüncelerini şöyle açıklamıştır. Egemenliği elinde tutanların aşırılığa kaçmamaları için tek yol, yasaların üstünlüğünü sağlamaktır. Site cumhuriyetlerinin iyi olabilmeleri için iyi vatandaşlara gereksinme vardır. Site amaç olarak kişilerden üstündür. Bireylerse iyi bir sitenin aracıdır. Aristo'ya göre monarşi, aristokrasi ve ılımlı bir demokrasi olan polisi iyi yönetim biçimleridir. Bunların yozlaşmasından meydana gelen tiranlık, oligarşi ve demokrasi kötü rejimlerdir. Tam cumhuriyetçi sayılmamakla beraber eski Yunan düşünürleri cumhuriyet konusunda bu düşünceleri savunmuşlardır. Yeni çağın ilk modern siyasal kuramcısı Nikola Machiavel, yaşadığı dönemde Floransa Cumhuriyeti'nin diplomatik görevlerine kadar yükselmiştir. Teokratik anlamda bir cumhuriyet olan Floransa'da yaşaması, Machiavelli cumhuriyet sorunları üzerinde düşünmeye yöneltmiştir. Roma Cumhuriyeti üzerinde fazlaca durmuştur. Ona göre yönetime ne kadar çok kişi katılırsa yönetim o kadar iyi olur. Prensliklerle karşılaştırılırsa halkın yönetimi daha temiz ve güven vericidir. Yasalara uygun bir devlet en değerli olanıdır. Aristokrasi ve soyluluk aşırı bir güvensizlik yaratır. Çünkü egemen olan kesimler güçlerini kendi çıkarlarına kullanırlar. Bu nedenle halkın doğrudan egemen bulunduğu cumhuriyetler en iyi devlet biçimleridir. Dipnot 7. Sabine George. Siyasal Düşünceler Tarihi, Yeni Çağ, Cilt 2, Ankara 1969, sayfa 18-22. Machiavel'den sonra en önemli cumhuriyet düşünceleri, Fransız devrimini hazırlayan düşünürlerde görülür. Montesquieu, cumhuriyet konusunu geniş bir biçimde ele almıştır. Ona göre yönetim biçimleri cumhuriyet, monarşi ve despotizm olarak başlıca üçe ayrılır. Cumhuriyet demek, kralın olmadığı yönetim demektir. Cumhuriyet aristokratik veya demokratik olabilir. Cumhuriyet yönetiminde ya halkın bütünü egemenliğin sahibidir ya da bir bölümü egemenliği kullanmaktadır. Demokratik cumhuriyette ise halkın bütünü egemenliğin sahibidir. Bu durumda halkın bütünü bir yanıyla egemen, öbür yanıyla uyruktur. Kendi verdiği emirlere uyduğu için kendi kendinin uyruğudur. Demokratik cumhuriyetler doğrudan ve temsili olmak üzere başlıca ikiye ayrılırlar. Halk her zaman kendi kendini yönetebilecek yeterlikte olmadığından temsili demokrasiyi ye tutar. Cumhuriyetin sağlıklı işlemesi açısından temsilciler seçmenlerine karşı bağımsız kalabilmelidir. Her yönetim biçimini ayakta tutan ilkeler vardır. Erdem, demokratik cumhuriyeti ayakta tutan temel ilkedir. Demokratik cumhuriyetlerde çoğunluğun erdemi, yani bir anlamda teker teker kişilerin erdemleri rejimi ayakta tutabilir. Bu nedenle küçük yaştan başlayarak herkese erdem eğitimi verilmelidir. Bencilliğe, çıkarcılığa ve lükse karşı çıkan yasalar yapılırsa, insanlar erdem ilkesine uygun olarak eşitçe yalınlık içinde yaşayabilirler. Aristokratik cumhuriyette egemenliğin sahibi küçük bir azınlıktır. Bu yönetim biçiminde eşitliği sağlama zorunluluğu olmadığından erdemlik ilkesine gerek kalmamaktadır. Rejimin temelinde eşitsizlik yattığından soylu azınlık çoğunluğu yönetmektedir. Aristokratik cumhuriyetin sürüp gidebilmesi ılımlılık ilkesinin uygulanabilmesine bağlıdır. Soylular rejiminin temelinde yatan eşitsizliği aşırı bir duruma getirmezlerse halk onların yönetimine fazla tepki göstermeyebilir. Yöneticiler halkın çoğunluğuna yönetime katılmaktan doğan kırgınlığını ve güçsüzlüğünü unutturmalıdır. Öte yandan yasalar da soylular arasında eşitliği ve dengeyi sağlayıcı bir yapıda olmalıdır. Montesquieu'nun çağında demokratik cumhuriyet eski Yunan ve Roma'dan kalma bir anı iken, Venedik ve Polonya gibi aristokratik cumhuriyetler örnek olarak bulunuyordu. Onun içindir ki Montesquieu gerçek sorun olarak aristokrasiyi ve monarşiyi düzenlemeyi ele aldı. Ona göre öyle bir düzen kurmalı ki ılımlı ve dengeli bir yönetim biçimi oluşsun, soylularla burjuvalar ve de halk bu yönetimde beraberce yaşayabilsinler. Ilımlı bir yönetim içinde devlet gücünün paylaştırılması, güçler ayrılığı düzeninin kurulması gerekir. Yürütme, yasama ve yargı güçleri halk adına birbirini denetlerse dengeli bir devlet yönetimi kurulabilir. Cumhuriyet ve demokrasi böylece güvenceye kavuşabilir. Dipnot 8. Sarıca, Murat. Siyasi Düşünce Tarihi, Gerçek Yayın Evi, İstanbul 1973. Sayfa 100-106. Fransız devriminin oluşmasında siyasal düşünceler açısından Montesquieu kadar Rousseau'nun da geniş etkileri vardır. Cumhuriyetin kurulmasına kadar gelişen süreci Rousseau'nun halk egemenliği ve halk iktidarı düşünceleri de birinci derecede etkilemiştir. Fransız devriminin de radikal cumhuriyetçilerin meydana getirdikleri saltık demokrasi taraftarı Jacobinlerin Rousseau'dan esinlenmeleri, bu düşünürün küçük burjuvaziden yana bir tutum izlediğini göstermektedir. Rousseau, her alanda eşitliği ve saltık demokrasiyi savunuyordu. Ona göre, ayrıcalıklı sınıfların dışında kalan halk kitleleri soyut bir bütündür. Egemen varlık devlet iktidarı, kendini oluşturan bireylerin toplamıdır. Her vatandaş egemenliğin bir bölümüne sahip durumdadır. Toplumu meydana getiren bireyler kendilerinde iktidarın birer parçasını taşımaktalardır. Bu, iktidar parçalarının zerrelerinin bir araya gelmesinden en üstün otorite olarak egemenlik ortaya çıkmaktadır. Devlet iktidarının bütünüyle ortaya çıkabilmesi için vatandaşlardaki iktidarın parçalarını bir araya getirmek zorunludur. Yönetim ile ilgili bir karar almak söz konusu olunca tüm hakkı, yani birinin açıkladığı istençlerin toplamını yaparak genel istenci bulmak gerekiyor. Halk egemenliğinde birey istençleri ayrı ayrı ve kendiliğinden hukuksal değer taşımaktadır. Halk yönetimi için yasaları toplanarak halkın yapması gereklidir. Vatandaşların tümü bir araya gelip yasaları hazırlayamayacağı için halkın ancak yasaların genel istence uygun olup olmadığına karar verme yetkisi vardır. Böyle olunca yasa koyucuların halk adına yasalar hazırlaması halk egemenliğine uygundur. Ancak bu kişiler halkın temsilcileri olamazlar. Olsa olsa halkın görevlileri olabilirler. Hiçbir konuda kesin karar veremezler. Çünkü halkın benimsemediği yasalar geçersizdir. Her vatandaş iyinin farkındadır. Onu ister ama göremez. Bu nedenle halkın yol gösterenlere gereksinmesi vardır. Yasa koyucular halka ne istediklerini öğretmeli ve bunun için yardımcı olmalılardır. Dipnot 9. Rousseau, Jean-Jacques, Toplum Sözleşmesi, Çeviren ve Günyol, Çan Yayınları, İstanbul, 1969, sayfa 126-130. Rousseau, halk egemenliği kuramının bir sonucu olarak doğrudan doğruya demokrasi rejimini savunmaktadır. Yasama yetkisi halkın elindedir. Yasalar, yasa koyucular tarafından hazırlanırsa bile bunların üzerinde görüşülmesi ve onaylanması halk meclislerinin görevidir. Son kararı halk verecek ve son sözü söyleyecektir. Eski Yunan sitelerinde olduğu gibi halk egemenliğinin doğrudan gerçekleşemeyeceğini gördüğü için emredici temsilcilik sistemini kabul etmek zorunda kalıyor. Seçmenler kendi seçtikleri temsilcilerine direktif verebilecekler, vekiller buna uymazlarsa seçmenleri tarafından çekilebileceklerdir. Temsilciler arasında herhangi bir ayrım olmayacak, onlar halk adına eşit koşullarda çalışacaklardır. Buyurucu temsilcilik yolu ile doğrudan doğruya bireylerin temsil edilmesine çalışılır. Cumhuriyet yönetiminin temeli olan halk egemenliği ancak bu yolda gerçek anlamıyla sağlanabilir. Halk egemenliğini hiçbir düşünür Rousseau kadar geniş ele almamıştır. Bu nedenle Rousseau halk egemenliği anlayışını geliştirerek cumhuriyet düşüncesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Cumhuriyetçiliğin simgesi durumuna gelen Robespierre, Rousseau'nun izinde gitmiş ve halk egemenliği kuramını geliştirmeye çalışmıştır. Cumhuriyet yönetiminin siyasal ve toplumsal kurallarını geliştirmiştir. Aynı zamanda Fransız devriminin önde gelen liderlerinden olan Robespierre, temsilcisi olduğu cumhuriyetçi akımın dünya görüşünü hazırlamıştır. Robespierre'e göre amaç, özgürlük ve eşitlikten halkın barış içinde yararlanabilmesini sağlamaktır. Vatandaş yönetime, yönetim halka, halk da adalete uyruk olmalıdır. Cumhuriyetçi duyguların beraberliği içinde halk yönetime ortaklaşa sahip çıkmalıdır. Siyasal davranış kuralları demokratik yönetimde aranmalıdır. Cumhuriyet ve demokrasi hem eş anlamlı hem de bir bütün olarak ele alınmalıdır. Cumhuriyet ve demokrasi için gerekli olan erdem yurt ve yasa sevgisidir. Cumhuriyeti koruyup geliştirebilmek için eşitlikler sağlanmalı, erdemliye öncelik tanıyan bir düzen oluşturulmalıdır. Politika ve ahlak birleştirilmeli, ahlaka aykırı olan her şey politikaya da aykırı olmalıdır. Yönetimler erdemden yoksun olduğu zaman halkın erdemi dayanılacak bir güç olarak kalır. Halkın kendisi bozuldu mu cumhuriyetin dayanağı kalmaz.
Ayrım sonu.